Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2012 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İstikbalin Mutlak Hüsranından Kurtuluş Reçetesi üst başlığıyla Ömrü Asr-ı Saadet'le Telif Eylemek başlıklı yazısını aktaracağız. Faniden bakiye. Hayat kundakla kefen arasında kısa bir yolculuk. Ömür beşikle teneşir arasında bir zaman tüneli. Kalbin sanatı bu bir avuç fani sermayeyi büyük ebedi bir kâra dönüştürebilmekte. Kalbin sanatı bu karanlık tünelden İman ve salih amel kandiliyle, takva ve sabırla geçip, bu kısa yolculuğun menzili maksuduna, yani cennetin selamet limanına çıkabilmekte. Zaman bir sır. Alemin yaratılışının başlangıcıyla, insanın bedeniyle var olması arasında yüz milyonlarca yıl geçtiği tahmin edilmekte. İnsanoğlu ölüp de toprağa emanet edildikten sonra da kıyamete, sonra yeniden dirilişe, haşre kadar bekleyeceği müddeti meçhul bir zaman dilimine girmekte. Sonra da önünde sonsuz bir alem. Bu dünyada bir simamız var. Kaderin irsiyet gibi sebeplere bağlı olarak tayin ettiği bir takım vücut özelliklerimiz var. Takdiri ilahiyle tayin edilmiş şartlarla dünyaya geliyoruz. Bunlar imtihan dershanesinin dekorları. Ya öbür alem, oradaki simamız, yüzümüz, vücudumuz ve süreceğimiz hayat, yerleşeceğimiz alem nasıl olacak? Mahşer meydanına varmadan asla kat'i cevabını bulamayacak olan bu sual, her faninin kalbinde derin bir endişe olmalı değil midir? Bu suallerin cevabını yaşadığımız dünya hayatında omuzlarımızda tutulan raporlar verecek. Görünmeyen haznelerde biriken amellerimizin, mizan adı müthiş terazide, sureti bizce meçhul bir şekilde tartılması belirleyecek. İstifademize sunulan maddi manevi nimetlerin, her birinden vereceğimiz hesabın, çekileceğimiz sorgulama ve muhakemenin neticesi belirleyecek. Bu hakikat karşısında düşünelim. Farkında mıyız? Yegane sermayemiz olan ömrümüz ve onun sayılı parçaları hükmündeki zamanlarımız, yıllarımız, aylarımız, gece ve gündüzleriyle günlerimiz ve saatlerimizin ne derece büyük bir kıymet ifade ettiğinin farkında mıyız? Cenab-ı Hak ikaz buyuruyor. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip, salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Zamanın akıp gidişi, insanlığı o muazzam habere, yani kıyamet saatine doğru yaklaştırmakta. Zamanın akıp gidişi, hayatın metcezirleri, insanı ecel adlı vadeye doğru adım adım götürmekte. Bu akış öyle durdurulamaz bir akış ki, yürüyen merdiven ve yollar gibi insan dursa da, gitmek istemese de onu alıp götürmekte, adeta sürüklemekte. Eğer hazırlık yoksa bu akış, insanı korkunç bir hüsrana, büyük bir zarar ve ziyana doğru götürmekte. Nedir hazırlık? Nedir hazırlık? Nedir bu hüsrandan kurtuluş çaresi? İman etmek, zaman sermayesini salih ameller işleyerek sarf etmek, muamelatta da hak ve sabrı yaşamak ve yaşatmak. Sahabe-i kiram bir araya gelip sohbet ettiklerinde dağılmadan önce mutlaka Asr suresini okurlardı. Bu sure-i celilenin idrak eden için tek başına bütün hakikatleri icmalen bildirdiğini ifade eden İmam-ı Şafii, veciz sözlerinden birinde yine uhrevi kazancın icablarını şöyle beyan eder. dünya ve ahireti arzu eden faydalı ilmi rehber edinsin. Ulemanın gerçek kıymeti ve ziyneti, ilimlerinin amellerine uymasıdır. Doğru davranışlı vicdan sahipleri, kötü ahlaklı bayağı kimselerle imtizaç etmezler. İman, faydalı ilim, salih amel, takvalı bir hayat. Salih ve sadık kimselerle beraberlik, güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak yolunda hizmet ve tebliğe vakfedilmiş bir hayat. İşte bu reçetelerden başka hiçbir ilaç insanın buhranına çare olamaz. Çünkü insan Hakk'ın varlığına üflediği nefha sebebiyle beka arzu eder, ebediyet ister, geçici, fani, batıp giden şeylerden ruhi bir ıstırap duyar. Bu dünya ise insanın beka arzusuna cevap veremez. Çünkü Cenab-ı Hak birçok cemal ve celal tecellilerinin dünyada zuhurunu takdir ettiği halde kainatta beka sıfatını tecelli ettirmemiştir. Cenab-ı Hak bekayı yalnız kendisine tahsis buyurmuş ve mahlukatını fanilikle malul kılmıştır. Her şey fani, ilahi hakikat. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ahiretse yevmul hudud, yani ebedi kalma yurdudur. İnsan ancak Hakk'ın reçetesine tabi olarak, baki olana sığınarak ebediyet aleminde selamet yurduna erişebilir. Ruhundaki ihtilaç ve ıstırapları ancak bu şekilde teskin edebilir. Aksi halde öbür alemde ebedi bir hüsrana duçar olacağı gibi, dünyası da keder ve endişelerle dolu, perişan, huzursuz bir ömür olacaktır. Dolayısıyla dünyadaki maddi olarak bütün nimetlerin akıbeti fanilik. Devrin birinde bir hükümdar muazzam bir saray yaptırır. Bir hak dostunu da sarayına davet edip her tarafını dolaştırır. Temaşa ettirir. Sonra da sorar. Efendim, sarayımı nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Allah dostu zat, hükümdarın beklemediği bir cevap verir. Sarayın gerçekten şaşalı, muhteşem bir bina olmuş. Her şey neredeyse mükemmel. Fakat mühim bir eksiği var. Nükteyi kavrayamayan hükümdar şaşkınlıkla sorar. Neymiş o eksik? Hak dostu manidar bir tebessümle cevap verir. Her şeyi var fakat bekası yok. Hakikaten bir düşünelim. Şu cihanın üzerinden nice saltanatlar geçti. Nice firavunlar, nemrutlar, nice Kisra ve Kayserler geçti. O kudretli hükümdarların her biri sonunda ölüm meleğine ram oldu. Kudretleri de, azametleri de, saltanatları da, servetleri de artlarında kaldı. Şimdi toprağın bağrında bin bir azap içinde kıvranarak suru beklerken yanlarında sadece amelleri var. Bu cihetle dünya kimseye mülk olmaz. O sadece bir devre mülktür. Sırası gelenin geçici bir yararlanışla oyalandığı bir devre mülk. Hakikat böyle olduğu halde gafletin pençesindeki insan bu dünyadaki imkanlarıyla öbür alemini mamur etmek yerine sermayesini bu cihanda kumdan kaleler yapmaya harcar. Bu insanın kendisine yaptığı ne ahar bir zulüm. Behlül Dana Hazretleri bir gün Harun Reşid'in yaptırdığı ihtişamlı bir sarayı görmüş, onu ikaz mahiyetinde sarayın duvarına şu veciz ve şiiri ifadeleri yazmıştı. Ey Harun! Fani ve değersiz, inşaat taşlarını yücelttin de, sana imkanlarınla hizmeti emredip karşılığında ebedi saltanatı vaat eden dini hayatını israf sebebiyle zayıflattın. Yok olup gidecek kireci yücelttin de baki alemin davetçisi, nas'ı yani Kur'an ve sünnete gereken değeri vermedin. Çünkü bu sarayı eğer kendi malından yaptıysan israf bataklığına battın. Hakk'ın muhabbetinden uzak düştün. Çünkü ayeti kerimede buyurulduğu üzere Allah israf edenleri sevmez. Yok eğer Beytülmal'den alıp yaptıysan o zaman da ümmete zulmetmiş oldun. Yine Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir işi yapmış oldun. Zira ayeti kerimede buyurulduğu üzere Allah zulmedenleri de sevmez. Ömür sermayesinin sıhhat, mal, bilgi ve benzeri diğer nimetlendirildiğimiz imkanlarla boş hedeflere, uhrevi olmayan maksatlara harcanması ne acı bir aldanıştır. Bu aldanıştan uyanışın yolu ömrün sona ereceğini, ölümü hatırlamak. İmam Gazali Hazretleri ibret dolu bir şekilde ikaz eder. Oğul, farz et ki bugün öldün. Hayatında geçirdiğin gaflet anlarına ne kadar üzüleceksin. Ah, keşke diyeceksin. Lakin heyhat, hiçbir telafi imkanın olmayacak. O halde çare, son nefese kadar her anı son anımız gibi değerlendirmek. Ayrıca gafillere aldanmamak. Çünkü dünya vahdetin sırlı perdeler ardına gizlendiği bir kesret alemidir. Kamil bir mümin bu dünyada ahireti inkar edenlerin galebe çalmasına, dünyaya dalmış, yarınları düşünmeyen gafillerin çok olmasına aldanmaz. Bilir ki Cenab-ı Hakk'ın şükreden kulları azdır ve asıl hüner o azlardan olabilmektir. Mahşer meydanında kimsenin bir başkasına ne akrabalığı, ne dostluğu, ne hatırı, Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği nebi, şehit ve benzeri kişilerin şefaati dışında fayda vermeyecektir. Hasan-ı Basri ne güzel buyurur. Etrafında gördüğün insanların çokluğu seni aldatmasın. Zira sen tek başına öleceksin, tek başına diriltileceksin ve tek başına hesaba çekileceksin. Kur'an-ı Kerim bizlere sakar cehennemine duçar olanların şu itiraflarını nakleder. Batıla dalanlarla dalıp gidiyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Cenab-ı Hak son nefesimizi meçhul bırakmıştır. Her an hazırlığımızı ikmal etmeye mecburuz. Zira son nefes hususunda gaflete dalanlar, ecel anının perişanlığı içinde hüsrana uğrarlar. Her an ölüm tefekkürü, nefis muhasebesi ve mahşer mizanı ile yaşayanlar, ölümü asude bir bahar esintisi gibi huzurla buyur eder, adeta Azrail'e hoş geldin derler. Bir gün Behlül Dana, Abbasi halifelerinden Harun Reşid'e sordu. Ey halife, sana 3 sualim var. Yer üstünde en fazla olan, yer altında en fazla olan, gökyüzünde en fazla olan nedir? Harun Reşid de şu cevabı verdi. Yeryüzünde en çok olan canlılardır. Yer altında en çok olan mevtalardır. Gökyüzünde en çok olan da kanatlılardır, kelebeklerdir, kuşlardır vesaire. Behlül Dana ise manidar bir şekilde bakarak şu mukabelede bulundu. Hayır ey halife, sen işin zahiri tarafını söyledin. Hakikatini söylemedin. Gerçek şu ki, yeryüzünde en çok mevcut olan şey tamahlardır, hırslardır, ihtiraslardır, kıskançlıklardır ve bitmek tükenmek bilmeyen nefsani arzulardır. Yer altında en çok mevcut olan şey de eyvah, vah, vahla keşkelerdir. Gökyüzünde en çok mevcut olansa arş-ı âlâya yükselen salih amellerdir. Hasılı, ebedi seyahatin yegane azığı olan takvadan hiç ayrılmamak şart. Tek çare o büyük yolculuğa devamlı hazırlık içinde olmak. Çünkü bu dünyaya gelişimizi biz programlamadığımız gibi gidişimizi de biz takdir etmiyoruz. O halde tembel veya zekasına aldanan bir öğrencinin nasıl olsa vakit var, hallederim, son akşam çalışırım deyişi gibi avuntularla aldanmak beyhudedir. Ölüm sadece yaşlıların çağrıldığı bir randevu değildir. Bir kabristana gidip mahzun mezar taşlarını temaşa ettiğimiz zaman görürüz ki kendi yaşımızda yahut bizden de küçük yaşlardayken niceleri ruhunu teslim etmiş ve artık akıbeti için hiçbir şey yapamaz hale gelmiştir. Hayat nedir sualine verilecek en güzel cevap, bir kabristanın o rutubetli, sessiz taşlarıdır. Ölümün sessiz kelamı, hiçbir dilin söyleyemediği hakikatleri nasıl da fasih bir surette dile getirir. Ayrıca unutmamalıdır ki, insan sadece son anını değil, her anını Hakk'ın rızasına muvafık şekilde yaşamak vazifesiyle mükelleftir. Ömrünün tamamından hesaba çekilecektir. Cenab-ı Hakk'ın tevbe kapısını açık tutması, mağfiret ve rahmetinin enginliğindendir. Fakat bu kapı, gafletinden geç ayılanların ümitsizlik ateşinde kavrulmaması için ilahi bir rahmet olarak açıktır. Aksi halde haşa Allah'ı aldatmaya çalışırcasına, Hakk'ın razı olmadığı bir hayatı sürdürüp, devamlı yarın ertelenen bir tevbeye güvenmek, sonu hüsran olan şeytanca bir tavırdır. Cenab-ı Hak, o aldatıcı şeytan, sizi Allah'la, yani Allah'ın mağfiretiyle, tevbeleri kabul edici olmasıyla aldatmasın, buyurmuştur. Yine Cenab-ı Hak, bu erteleyiciliğin, mezar taşına çarpan son nefes hüsranını da şöyle beyan buyuruyor. Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Ertelemenin bir çare olmadığını Fahri Kainat Efendimiz de ne kadar açık ifade etmiştir. Müsevvifun, yani sonra yapacağım diye erteleyip duranlar, yarın diyenler helak oldu. Çünkü yarın faniler için bir meçhuldür. Onu ancak Allah bilir. Yarınki hayat takviminde acaba var mıyız, yok muyuz? Bu sualin cevabı meçhul olduğuna göre Allah Resulü Efendimizin ihtarınca her ibadetimizi hayata veda eden bir kişinin huşu, huzuru ve vecdinin heyecanıyla eda etmeliyiz. Hak dostları da vukufi zamani, sufi ibnül vakt olmalıdır gibi prensiplerle İslam'ı ashab-ı kiram ölçülerinde zühd, ihsan ve takva üzere yaşamak isteyenlere zamana, ömrün her anına dikkat hassasiyetini hatırlatmışlardır. İnsan geçmiş ve gelecek endişelerinden kurtulmak için içinde bulunduğu ana yoğunlaşmalıdır. Daima içinde bulunduğu anın muhasebesi içinde bulunmalı, vakti en kıymetli faaliyete sarf etmeli, malayaniden uzak durmalıdır. Daimi ömür muhasebesinin neticesi olarak her an geçmişinin yanlışlarına tevbe ve istiğfar, lütfedilen güzel hallere şükür ve onlarda istikrar halinde bulunmalıdır. Bu meyanda hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmelidir. Çünkü Hafız-ı Şirazi'nin dediği gibi insan bir damla kan binlerce endişedir. Onca endişenin bertaraf edilmesi de ancak takva ile mümkün. Takvanın vakti de şimdi, yani kullukta ancak. Dem bu demdir. Çünkü para, mekan, iş gücü bulunabilir, satın alınır, borç alınır, verilir. Fakat zamanı satın almak da, borç alıp vermek de asla mümkün değildir. Yegane varlığımız içinde bulunduğumuz andır. O anı değerlendirmektir. O anı nimet bilmektir. Geçen her an kiramen katibin tarafından devamlı tespit edilmekte. Bütün o kayıtlar kıyamette açılacak. Her birimiz büyük küçük denmeden, önemli önemsiz ayrımına tabi tutulmadan kayda alınan hayatımızın her karesiyle kıyamet ekranında karşılaşacağız. Ardımızda bıraktığımız hiçbir dakika zayi olmuyor. Biz unutmak istesek de kayıtlar unutmuyor. Zamanı yanlış ve haramlarla geçirmekten kurtarmak da yeterli değildir. Boş geçirilen, israf edilen, oyalayıcı, önemsiz meşgalelere harcanan zamanların da hesabı sorulacaktır. Muaviye bin Kurre de kıyamet günü en şiddetli hesap, boş vaktin hesabıdır buyurmuştur. İşte hayatta insanın en büyük zaaflarından biri, sudan sebeplerle zaman sermayesini ziyan etmektir. Çok sıkıldım, vakit geçmiyor diye göz göre göre heba edilen vakitleri, insan kıyamet hengamında çok arayacaktır. O zaman başı taşlara vurmak fayda etmeyecektir. Çünkü ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Cenab-ı Hak mahşer ahvalinden pencereler açarak o müthiş istikbalden manzaraları Kur'an-ı Kerim'in dehşetli ifadeleriyle bize naklediyor. Zamanının kıymetini bilemeyen, ömrünü iman, salih amel ve güzel ahlak yatırımlarıyla ebedi kâra dönüştüremeyen insan, ölümünden itibaren merhale merhale bin bir hüsran, bin bir nedametle inleyecektir. Tam 10 kere tekrarlanan acı, fakat faydasız bir nedamet. Ölüm, yani ruhun kabz edildiği esnada başlar nedamet. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım," der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Diriltildikten sonra mahşerde Hakk'ın huzuruna varınca ayrı bir hüsran. Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız," dedikleri vakit onların perişan halini bir görsen. "Heyhat, artık çok geç." Azabı gördükleri vakit başka bir feryat, başka bir yakarış. Azabı gördüklerinde zalimlerin, "Dünyaya dönmek için bir yol var mı?" dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da, işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Bekleyiş halinde yok mu bir dönüş şansı, yok mu bir şefaatçi diye beyhude arayışlar. Onlarsa ancak "görelim bakalım" diyerek Kur'an'ın bildirdiği sonucu bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, "Gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etseler veya dünyaya döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak? Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İlah diye uydurdukları putlar da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır." Ateşin karşısına getirildiklerinde bir başka pişmanlık, faydasız ah, keşkeler. Ateşin karşısında durdurulup da, "ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak," dedikleri vakit hallerini bir görsen. Sonunda ateşe atılıp korkunç azabı tatmaya başlayınca yeniden umutsuzca figanlar. Kimlerin tartıları hafif gelirse işte onlar kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yakar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah, "Ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi?" der. Onlar da şöyle derler: "Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın der. Halbuki dünyadayken günde 5 kez Cenab-ı Hak'ta mülakat imkanları vardı. Fakat onlar yüz çevirmişlerdi. Ahirette de Allah Teala onlardan yüz çevirir. Yalvarışlar, yakarışlar, yeniden dünyaya dönüp salih amel işlemeye söz verişler. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Ömrün gayesi, öğüt ve ibret alabilmek. Dünyanın faniliğini ve bir sermaye oluşunu idrak edebilmek. Uyarıcı Kur'an ve peygambere kulak ve gönül vermek. Öğüt ve ibret almayan, hakikati idrake medar olmayan bir ömür, sahibini cehennem azabında kömür eder. Dünyada bu şuuru tatmayan, ahirette de ancak faydasız bir pişmanlığı ve korkunç bir azabı tadar. Geri dönüş, azaptan çıkış için yakarmalarına müsbet cevap alamayınca, hiç değilse bir gün olsun hafifletilmesi için feryat figan ederler. Ateşli olanlar cehennem bekçilerine şöyle derler. Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizden azabı hafifletsin. Cehennem bekçileri derler ki, size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi? Onlar, evet getirmişti derler. Bekçiler, öyleyse kendiniz yalvarın derler. Şüphesiz kafirlerin duası boşunadır. Cenab-ı Hak kendileriyle konuşmayınca meleklere yalvarmaya başlarlar. Artık tevbe ifade etmeyen itiraflar beyhudedir. Dünyada kulluğun kıymetini, ibadetin özünü ifade eden dualar, ukbada işitilmeyen, icabet edilmeyen bağırış ve çağrışlardan ibarettir. Artık cehennemden çıkmaktan da azabın hafifletileceğinden de ümitleri kesilince ölümü temenni ederler. Ölmek için yalvarırlar. Vazifeli meleğe şöyle seslenirler. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin. O da siz hep böyle kalacaksınız der. Andolsun size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Dünyada en ağır musibetlere, en şiddetli buhranlara duçar olanlar dahi kolay kolay ölümü temenni etmezler. Çünkü cihanın zevki gibi acıları da geçicidir. Uyku en ıstıraplı kalplere dahi bir sığınaktır. Cehennem azabındaysa ne bir fasıla ne bir sona erme umudu vardır. Böyle olunca cehennemlikler ölmeyi, yok olmayı dilerler. Ölmek arzuları bile karşılıksız kalınca, sair mahlukatın haşirden sonra toprak olup yok edilişlerine gıpta ederler. O gün kişi, önceden elleriyle yaptıklarına bakacak ve inkarcı şöyle diyecektir. Keşke toprak olaydım. İşte derece derece katmerli pişmanlıklar, kat kat hüsranlar. Hepsinin ortak noktası ömür nimetini değerlendirememenin, ömür sermayesini heba edip ahiret mizanında iflas etmenin acı neticesi. Son bir umut yok, yeniden dönmek mümkün değil. Kabirde terakki yok. Ölümden sonra kazanmak, telafi etmek mümkün değil. Yapılabilecek ne varsa bu dünyada, ömrün içinde. Rabbimiz, kalbin bu mühim sanatını öğrenme hususunda kullarını kendi başlarına bırakmadı. Sonsuz merhameti sebebiyle insanlığa vakti değerlendirme, ömrü kıymetlendirme hususunda kılavuz olarak Kur'an'ı ve canlı bir Kur'an olarak fahri kainatı lütfetti. Zamanı en güzel şekilde kıymetlendirmenin en müstesna misali olarak Cenab-ı Hak bize Efendimiz'i armağan etti. Onun hayatının her safhası insanlık için güzelin en güzelidir. Onun hayatı, Fahri Kainat Efendimiz'in seherde mübarek ayaklarının şişmesine sebep olacak derecede uzun namazlarıyla, gözyaşlarıyla, ıslanan seccadeleriyle başlayan günü, ibadet, infak, tebliğ, cihat, suffada talim ve terbiye, hasta ve yakınları ziyaret, çarşı pazarı teftiş, aileye vakit ayırmak, ziyaretçi heyetlere vakit ayırmak şeklinde devam edip giden bin bir hayırlı faaliyetle lebalep doluydu. Onun nübüvveti birkaç seneden ibaret değildi. 23 seneydi. Bu 23 senede Kur'an-ı Kerim'in nüzulü tamamlandı. Nazil olan her ayetin nasıl yaşanacağını Efendimiz hayatının safahatı içinde gösterdi. Hendek'te açlık ve fakirliğin nezih kanaatini, Hayber ve Huneyn sonrasında zenginliğin cömert asaletini sergiledi. Taif'in zorluğunda merhameti, Bedir'de muzafferiyeti ve hakkın üstünlüğünü, Uhud'da sabrı, Hudeybiye'de firaseti, Huneyn'de metaneti, Mekke fethinde tevazu ve affediciliği, Tebük'te şecaati, Hicret'te fedakarlığı. Mübarek ömürlerinin her safhasında üsve-i hasene olarak mekarimi ahlakın tamamlayıcısı olarak gönderildiği üstün ahlakın eşsiz ve müstesna misallerini sergiledi. Sonunda vazifesini tamamladı. Şu ayeti kerime nazil oldu. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. İslam tamam olmuş ve Fahri Kainat'ın vazifesi bitmişti. Sancağı devralacak ashabını da yetiştirmişti. Bu ayet nazil olunca Hazreti Ebubekir ağlamaya başladı. Halbuki ashab-ı kiram sürur içindeydi. Ona niçin ağladığını sordular. O hassas kalpli büyük sahabi, "Din tamamlandı. Allah Resulü'nün dünyadaki vazifesi sona erdi. Demek ki aramızdan ayrılması yaklaştı. Onun için ağlıyorum." diyerek teessürünün sebebini izah etti. İşte o 23 sene, bütün zamanların mihenki, bütün ömürlerin kıstası. Her birimiz ömürlerimizi o 23 senenin muhtevasıyla nasıl telif edebiliriz, derdi ve endişesi içinde yaşamalıyız. Bu dünyada ondan mekan planında ayrıyız. Ebediyet aleminde ise zaman ve mekanımız onunla beraber olsun diliyorsak, kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesi ve işaretiyle zamanımızı onun asr-ı saadetiyle, onun hak yeminine mazhar olan mübarek ömrüyle bütünleştirmeliyiz. Seherlerimiz onun seherlerine benzemeli. Sabahlarımız, işraklarımız, kuşluklarımız, öğlelerimiz, ikindilerimiz, akşamlarımız, yatsılarımız, günlerimiz, ömürlerimiz. Onun ibadet ve taat dolu, azim ve gayret dolu, bereket, feyiz ve ruhaniyet dolu ömründen nasip almalı. Sahabe-i kiram, zamanı Efendimiz'e bütünleştirmenin en güzel misali. Onlar her anlarını ona tahsis etti. Onunla bütünleşti, onda fani oldu, bekayı buldu. Sıddıklar hayatlarını ondan aldıkları ihlas ve sadakatle tezyin etti. Faruklar adalet ve Furkan'la tezyin etti. Osmanlar haya ve Kur'an nuruyla tezyin etti. Aliler ilim ve yiğitlikle tezyin ettiler. Halitler, Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Ebu Ubeydeler cihat ve tebliğ heyecanıyla, İbni Mesud, İbni Abbas, Ebu Hureyre Haziratı gibi niceleri faydalı ilim ve irfanla Allah Resulü'nün hadislerini yeni nesillere öğretmekle, Ebu Derdalar tebessümle, Sümeyyeler, Yasirler, Ammarlar, Hasan ve Hüseyinler şehadetle, hülasa her biri Allah'ı tazim ve kullarına şefkat ve hizmet yolunda bin bir gayretle ömürlerini değerlendirdi, hayatlarının kıymetine kıymet kattı. Onlar fani hayatlarını Allah Resulü'nün bereketli siretiyle hemhal ederek baki bir cennet saadetine dönüştürdüler. Ya biz? Bizler ömrümüzü ne kadar onun siretiyle hemhal edebiliyoruz? İbadet hayatımız, aile hayatımız, ticaret hayatımız onu aksettirebiliyor mu? Onun ahlakının esasları olan tevazu, fedakarlık, merhamet, nezaket, zarafet, incelik bizim şahsiyetimizde ne kadar mevcut? Onun fevkalade adalet tevziyle ne derecede bütünleşebildik? İşte Efendimizin eşsiz adaleti. İşte Efendimizin eşsiz adaleti. Ömrü boyunca bütün mahlukatın hakkına müstesna bir itina gösteren Fahri Kainat Efendimiz, vefatına yakın günlerde son derece mecasiz olmasına rağmen evinden mescide çıkmış ve ashabına şu hitapta bulunmuştur. Ashabım, kimin malını farkında olmadan almışsam, işte malım, gelsin alsın. Kimin sırtına haksız yere vurduysam, işte sırtım, gelsin vursun. Biz, muamelede bulunduğumuz insanların haklarını bize helal etmelerine ne kadar riayet ediyoruz? Allah Resulü Efendimiz, bir devlet başkanı halinde yoğun meşguliyetler içindeyken dahi sabahlara kadar tilavet, ibadet ve tefekküre vakit buluyor, aynı zamanda Ashab-ı Suffe'nin eğitim ve maişetiyle ayrı ilgileniyor, kızı Fatıma ve damadı Ali'yi evlerine gidip namaza kaldıracak derecede ailesinin manevi eğitimine ayrı ihtimam gösteriyordu. Biz bu Ehl-i Beyt heyecanını yuvalarımızda yaşatabiliyor muyuz? Suffelerin devamı olan Kur'an müesseselerine vaktimizin ve imkanlarımızın ne kadarını sarf edebiliyoruz? Velhasıl, fani ömrümüzün hitamında asıl baki bir hayata başlayacağız. O hayatın felah ve saadeti ömrümüzü Efendimizin mübarek siretiyle telif edebilmemize bağlı. Ya Rabbi, bizlere sıhhat, selamet, afiyet içerisinde razı olduğun bir taat ömrü yaşamayı ve son nefesimizi iman selametiyle teslim edebilmemizi nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi, ömürlerimizi hayatına yemin buyurduğun Fahri Alem Efendimizin mübarek ömürleriyle telif edebilmemizi, onun 23 senelik numune-i imtisalimiz olan mübarek siretleriyle hayatımızı bütünleştirebilmemizi nasip eyle. Bu vesileyle canımızdan çok sevdiğimiz Peygamberimizle ahirette beraber olabilmek lütfuna bizleri mazhar eyle. Amin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi programında bugün Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2012 sayısından güzel bir yazıyı paylaştık. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İstikbalin Mutlak Hüsranından Kurtuluş Reçetesi üst başlığıyla Ömrü Asr-ı Saadetle Telif Eylemek başlıklı yazısını paylaştık. Ve böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.